Ayrım 7, saklı seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 57. AKP eseri. Bin yıllardır bereketin simgesi olan buğday, Anadolu topraklarında bir bitkiden çok daha fazlasıydı. Bu topraklarda buğday demek gelenek demekti, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıydı. Buğday tüm Anadolu medeniyetleri için kutsaldı, ekmek yere düşünce öpüp başa konması unutuldu. Ekmeklik buğday kepeğinin ağrı kesici olarak kullanıldığı ve kas ağrılarına, romatizmaya, kabızlığa, kansızlığa iyi geldiği anımsanmıyor artık. Sahi hayvanların mide ve bağırsak sorunları buğday saplarıyla giderilmez miydi? Buğday eskiden yıkanır, durulanır, çimlendirilir, fermente edilir ve yavaş kabaran maya ile pişirilirdi. Bu sayede taninler, saponinler, sindirim enzim inhibitörleri ve lektinler gibi suda eriyen ve sıcağa duyarlı toksin ve antibesin öğelerin seviyesi azalırdı. Dişlerin de düşmanı olan fitik asit kısmen parçalanır ve böylece hazım kolaylaşır ve besin değeri artardı. Şimdi hastalık sebebi oldu, unuttuk. Buğday saplarının evin sıvasında tezek yapımında kullanıldığı da anılarda kaldı. İlk dişiniz çıktığında komşulara dağıtılan diş buğdayı, aşını, yemeğini hatırlatmadı mı anneniz hiç? Ne yapıyorsunuz? Ne yediğinizin size ne yutturulduğunun farkında mısınız? Tahıl ambarı olarak bilinen Anadolu toprakları 23 yabani buğday türüne ve 400'den fazla kültüre alınmış buğday çeşidine ev sahipliği yapmaktaydı. Türkiye genetik kaynaklar açısından da dünyada önemli bir yere sahipti. Güneydoğu Anadolu bölgesi buğdayın yeryüzünde ilk kez evcilleştirilip dünyaya yayıldığı coğrafya olarak uygarlık tarihinde belirleyiciydi. Bereketli hilal idi. Sadece Eskişehir'de büyük özveriyle tohum ıslah edilmedi. Atatürk Cumhuriyet'in o zorluk yıllarında Diyarbakır Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Diyarbakır 81, Dicle 74, Ankara Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Akbaşak, Topbaş, Yeşilköy Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Kösemelez, Ekmeklik 69.082, Makarnalık 68.722, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Cumhuriyet 75, Gediz 75, Ata 81, Ege 88, buğday tohumları ıslah edildi. Sadece buğday değil, mısır, arpa, çeltik, yulaf, patates, baklagil çeşitleri üretildi. Zamanla küresel tarım şirketlerinin baskıları sonucu bu yararlı çalışmalar siyasi destek bulamadı. Ya üretim? 2001 yılında 49 milyon dolar olan buğday ithali bugün 2 milyar dolara yaklaştı. Bu inanılmaz artış AKP sayesinde oldu. 4 yıldır buğdayın fiyatı 80-100 kuruş arasında gidip geliyor. Mazottan gübreye kadar diğer girdilere yapılan zamlar karşısında buğday üreticisi bilinçli olarak zarar ettiriliyor. Yetmiyor. Bakanlar Kurulu kararıyla buğday ve çavdarda %130 olan gümrük vergisi oranı %8'e düşürüldü. Mısır'da %130 olan gümrük vergisi oranı %35'e düşürüldü. Arpa'da %100 olan oran sıfıra indirildi. Gümrük vergisi niye bu kadar tepe taklak edildi? Köylü üretmesin. Oysa yazdım, buğday stratejik yaşamsal ürün. Ülkeler buğday üretiminin bir bölümünü her türlü riske karşı depoluyor. Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi kuraklık ve savaş gibi nedenlerle uygun miktarda stok yapardı. AKP IMF'nin stok politikasını terk et emriyle 2006 yılında stoklarındaki buğdayı çok ucuza elden çıkardı. Tarım doğaya bağlıdır. Doğadan gelecek felaket üretimi allak bullak edebilir. Depolamanın amacı budur. Zaten ertesi yıl Türkiye'de kuraklık oldu. Buğday üretimi 21,5 milyon tondan 17 milyon tona düştü ve AKP gümrük vergisini düşürerek buğday ithal etti. 2006 yılında 240 bin ton buğday ithal ederken 2007 yılında 2.1 milyon ton ve 2008'de 3.7 milyon ton buğday ithal etti. Bu rakam 2011 yılında 4.7 milyon tona kadar çıktı. IMF muhtemelen 2007 yılının kurak olacağını biliyordu. AKP bilmiyor muydu? Geçiniz lütfen. Sonuçta Türkiye'nin hububat gümrük duvarları yıkılarak tarımda ithal ürünlere bağlılığın önü açıldı. Bu sebeple AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında buğday ekim arazisi 9.4 milyon hektardı. Bugün 7.2 milyon hektara düştü. Düşünün, kişi başı yılda 110 kilo ekmek tüketiyoruz. Pazar büyük, neler yapılmıyor ki? Örneğin un sektörü ne durumda? Türkiye'de un fabrikaları birer ikişer kapanıyor. Un sanayisinde kapasite kullanım oranı %45'e kadar geriledi. Şu anda 670 tesis un üretirken 2003 yılında bu sayı 1234 idi. Pazar dengeleri de değişiyor. Singapur merkezli Interflour şirketi 2012 yılında Ankara'da un fabrikası satın aldı. 2015 yılında da İngiliz yatırım fonu Mediterra Capital İzmir Söke unu satın aldı. AKP dönemindeki buğday bozgunu yazmakla bitmez. Depodaki buğdayı elden çıkartanların, buğday ekimini azaltanların amacını, sertifika kurnazlığıyla tohumu köylünün elinden alıp küresel şirketlerin egemenliğine sunanlar kimin amacına hizmet ediyor? Buna milli siyaset denir mi? Bizans'tan Osmanlı'ya ülkenin tahıl ihtiyacının karşılanması devletin güvenliği açısından büyük önem arz ederdi. Ya şimdi? Tam bir teslimiyet yaşandı, yaşanıyor. Sormayayım mı? Türk TEOB, Türkiye Tohumcular Birliği milli bir kuruluş mu? AKP'nin çıkardığı tohumculuk kanunu ile sertifikalı tohum satan 791 şirket tarafından kuruldu. Haliyle de sertifikalı tohum düzeninin en büyük savunucusu. İsteklerini iktidara kabul ettirdi. 2018 yılı itibarıyla 5 dönümün üzerinde tarım yapan bir çiftçi ancak sertifikalı tohum kullanırsa tarım desteklerinden faydalanacak. Bunun anlamı yabancı tohuma teslimiyet. Bunun anlamı milli güvenliğin yok edilmesi, küresel şirketlere bağımlılık. Türkiye'de sertifikalı tohum 2002 yılında 145 bin tondu. 2009 yılında 385 bin ton, 2013'te 743 bin ton, 2015'te 896 bin ton ve 2016 yılında ise 957 bin ton oldu. 1980 yılında 3 özel firma vardı. Bugün önde gelenleri yabancı 660 şirket bulunuyor. Türk TOP sertifika dayatmasının sebebini saklamıyor. Ülkedeki gıda ihtiyacını yerel imkanlarla karşılamak için hibrit tohuma mecburuz. Yerel tohumla üretim yapan ve geçimini sürdüren köylü destekten mahrum kalınca ne yapacak? Çiftçilikten vazgeçecek. Asıl mesele bu. Asıl mesele tarım, gıda, Rockefeller gibi global şirketlerin endüstriyel şekillendirmesiyle küreselleşti. Kırma tohumlarla başlayan süreç ABD ve Almanya liderliğindeki AB'yi dünya tarımının sahibi haline getirdi. Küresel imparatorlukları için mahşerin dört atlısı devredeydi. 1901'de kurulan ABD'li Monsanto, 1802'de kurulan ABD'li DuPont, 1989'da kurulan ABD'li Dow AgroSciences, 2000'de kurulan İsviçreli Syngenta. Dünya tohum pazarı şimdilik 50 milyar dolara dayandı. Pirinç, buğday, mısır, pamuk, soya fasulyesi, hatta bazı sebze ve meyvelerle dünya tarımının %90'ı bu firmaların kontrolüne girdi. Evet, tohumu üretip satanlar bu küresel şirketler. Evet, tohum kimyasal ilaçların zehirlerini üretip satanlar bunlar. Evet, açlıktan kurtaracağız masalıyla insanları hastalıkların pençesine atanlar bunlar. Dünya çapında tehlikeli iktisadi bağımlılığın ve beslenme sonucu oluşan hastalıkların sorumlusu bu dev küresel firmalar. Ne açlığı? Dünyada yılda 1.3 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Bunun önüne geçseler gıda çöpe gideceğine 1.8 milyar insanın yiyeceği olur. Dönüp baktıkları yok. Bu nedenle dünyada her gün 5 yaş altı 20 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor. Yeni dünya düzeni dedikleri işte bu. Bakınız, dünya tarım piyasasına hakim 6 küresel şirket vardı. BASF Almanya, Bayer Almanya, DuPont ABD, Dow Chemical ABD, Monsanto ABD ve Syngenta İsviçre. Hepsinde Rockefeller'ın hissesi olması şaşırtıcı mı? Bu küresel şirketler GDO'lu tohum pazarının %100'üne, ticari hibrit tohum pazarının %63'üne, GDO araştırmalarının %75'ine ve zararlı organizmaları yok etmek için satılan kimyasal maddelerin %76'sına hükmediyor. Yıllık 65 milyar dolar gelirleri var. Son 2 yıldır birbiriyle rekabet etmesi gereken bu 6 şirket birbiriyle birleşmeye başladı. Niye? Bir taşla kaç kuş vuracaklar? Bir, tohumlarını satacaklar. 2, tohumlarını kullananlara gübre ilaç satacaklar. 3, tohumlarını ekenlere petrollerini satacaklar. 4, parası olmayanlara kredi verecekler. 5, bu tarım felaketi sonucu hastalananlara ilaç satacaklar. Hep aynı soruyu tekrarlayacağım. Tüm bunları Rockefeller gibi küresel şirketler sadece para kazanmak için mi yapıyor? Ülkeleri boğazlarından kendilerine bağlamak için mi yapıyor? Başka? Hastalık saçan ölüm tohumlarının dünya tarlalarına dağıtılmalarının gizli amacı yok mu? Evet, bu kitabın yazılma amacı işte bu soruya yanıt bulmaktır. Hepsini yazacağım. Sabrediniz. Bill Gates pilavı. Bizim sofraların vazgeçilmezi pilav. Meşhur manidir. Ramazan geldi ulaştı, sofralar doldu taştı, davette pilav yoktu, birden iştahım kaçtı. Müslümanlar pirincin tıpkı gül gibi Hazreti Muhammed'in nurundan yaratıldığına inanır, bu sebeple yerken salavat getirirdi. Rahmetli halamın eşi Çorum Osmancıklıydı, çeltik tarlaları vardı, kıl çuvallar içinde bizim eve pirinç gönderirdi. Annem göz hakkı diye yarısını komşulara dağıtırdı. Ekimi bakımı zor olması itibariyle pirinç pahalıydı. Edirne, Tosya, Osmancık, Gönen gibi çok az yerde yetiştirilirdi. Pilav genellikle şehir sofralarında olurdu. Anadolu köylüsü bulgur yerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda pirinç kıtlığı olunca İstanbullu bulgura Enver Paşa pirinci adını verdi. Bugün kişi başı ortalama 9.3 kilo pirinç tüketiyoruz. 1980 yılında 3.2 kilo idi. Nüfus her geçen yıl artıyor, tüketim her geçen yıl hızla artıyor. Türkiye eskiden planlı ekonomi sonucu bu durumu hesap eder ve yaptığı iktisadi değerlendirmeye göre yatırımlarını geliştirirdi. Yılda ortalama 400-500 bin ton pirinç üretiyoruz. Yılda ortalama 300-350 bin ton pirinç ve pirinç tohumu ithal ediyoruz. Çeltik alanlarını neden büyütemedik? Pirinç üreticisi sayısını niye çoğaltamadık? Kimler tarımda yapısal reform yalanıyla yerli üretimi bitirme noktasına getirdi? Hem çeltik hem pirinç dış alımını yaptığımız ülkelerin başında ABD olması şaşırtıcı mı? Oyun kurucular belli. Bakınız, buğdayın genetiği de kim oynadı? 20. yüzyılın en zengini Rockefeller. Mısır'ın genetiği de kim oynadı? 20. yüzyılın en zengini Rockefeller. Bu işte ortağı ABD Başkan Yardımcısı Henry Wallace idi. Soya, pamuk, kanola ve pirincin genetiği de kim oynadı? 20. yüzyılın en zengini Rockefeller ve 21. yüzyılın en zengini Bill Gates. Bill Gates Vakfı bu işlere yeni girdi. İleri bölümlerde daha detaylı anlatacağım. Pirinç çalışmalarına ilk maddi katkı sağlayan Rockefeller Vakfı'ydı. Onu yalnız bırakmayan diğer küresel yardımsever Henry Ford Vakfı oldu. Dipnot: İrlandalı göçmen bir çiftçinin oğlu Henry Ford 1863-1947, adını bilmeyen yoktur. otomobil üreticisi Ford Motor Company'nin kurucusuydu. Thomas Edison'ın yanında mühendis olarak çalışırken üretim bandını mükemmel hale getirip üretimi hızlandırarak otomobili ucuzlattı. Böylece otomobiller kısa sürede dünyaya yayıldı. Elbette bu gelişme petrol devi Rockefeller'ın servetine servet kattı. Yani Rockefeller ile Ford'un ilişkileri köklüydü. Henry Ford'un şu sözü bilinir: İyi ki insanlar paranın ve bankacılık sisteminin nasıl işlediğini bilmiyor. Bilecek olsalardı sabaha çıkmadan ayaklanırlardı. Ya gıda oyunlarını bilselerdi? Gıda düzeni bu nedenle kurulmadı mı? Şöyle, iki küresel vakfın pirinç projesi için New York'ta yan yana gelmesine Rockefeller Vakfı Tarım Müdür Yardımcısı George Harrer ve Ford Vakfı Başkan Yardımcısı Frosty Hill gerçekleştirdi. Rockefeller nasıl buğday için Meksika'da araştırma enstitüsü kurdu ise pirinç için de Filipinler'de araştırma enstitüsü açtı. Uluslararası Pirinç Araştırma Merkezi, IRRI. Yıl 1962 idi. Pirinç projesinin ilk amiral gemisi bu kurum oldu. Keza 1967'de Kolombiya'da Uluslararası Tropik Tarım Merkezi, CİAT ve Nijerya'da Uluslararası Tropikal Tarım Enstitüsü, EETA kurduruldu. Enstitülerde Amerikan üniversitelerinin yüksek eğitimli uzmanları yönetici konumundaydı. Övünüyorlardı: Rockefeller Vakfı olmadan tarımın küresel dönüşümünü hayal etmek neredeyse olanaksızdır. Yeni buğday yaratan Rockefeller, yeni pirinç işini şöyle yaptı: 1960'lı yıllardaki pirinç araştırma çalışmalarını Uluslararası Pirinç Araştırma Merkezi IRRI yönetiyordu. Zamanla pirinç işi büyüdü. Shell, Monsanto, Sibagaygi, Novartis, Union Carbide gibi küresel kimya şirketleri bağışlarda bulundu. Dipnot: Çernobil patlamasını dünyada bilmeyen yoktur. Peki Bhopal felaketini duydunuz mu? Pek sanmam. 3 Aralık 1984 günü ABD kökenli Union Carbide firmasının Hindistan Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazının sızması sonucu 18 bin kişi öldü. 150 binden fazla insan zehirlendi. Çevresel etkileri Çernobil faciasından bile korkunç olan bu kaza sonrasında Bhopal eyaleti doğal afet bölgesi ilan edildi. Dava 26 yıl sürdü. Ölenlerin ailelerine $500 verildi. Kazadan 20 yıl sonra Greenpeace'in bölgede 2004 yılında yaptığı ölçümlerde toprakta normalin 6 milyon katı toksik madde bulundu. Ardından Rockefeller Vakfı ile Ford Vakfı Finansı ile 1971 yılında tarım araştırmalarında küresel danışmanlık grubu CGIAR kuruldu. Merkezi Beyrut ve sonra Halep yaptılar. Bu ne uğursuz kurum ise nereye gitse çoğunlukla tarıma dayalı olan ülkeler büyük gıda ithalatçısı konumuna düştü. Rockefeller akıllıydı. Bu kurumsal yapılarının hepsinin üstüne şemsiye gerekiyordu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO ve Dünya Bankası projeye dahil edildi. Güya hedefleri yine aynıydı: açlığın fethi. Dipnot: Hibritten GDO'ya tüm gıda çalışmalarında aynı tezi ileri sürerler: açlıkla mücadele. Evet, bu koca bir yalandır. Şunu söylemem gerekiyor: daha fazla yiyeceğin olması iyidir ama tek çeşitli tarımsal beslenme hastalık sebebidir. Bugün sadece bir ürüne bağımlılığın hastalıklara sebep olduğu bilinmektedir. Gıda çeşitliliğini yok edenler bu meseleyi hiç konuşturmaz. Baksanıza, çavdarı, darıyı, arpayı, gölevezi, manyoku unutturdular. Tek bir örnek vermeliyim. İrlanda'da 18. yüzyılda halkın tek besini olan patatesi saran mantar hastalığı 4 yılda hasadın 1/4'ünü yok etti. Patatese bağımlı 1 milyon insan açlıktan öldü. Tek bir ürüne bağlılığın ne olduğunu acı bir sonuçla öğrendi İrlandalılar. Biliyorsunuz ki amaç açlıkla mücadele filan değil. Peki neydi? Bir örnekle açıklayayım. Yıl 1966. Filipinler'de IR8 melez pirinç üretildi. öyle bir tanıtımı yapıldı ki Filipinler'den Hindistan'a IR8 tohumu bankalarda, mağazalarda satılmaya başlandı. Rockefeller Vakfı'ndan Wayne H. Freeman, Hindistan'da Andhra Pradesh Tarım Üniversitesi'nde karargah kurdu, 7 bölgede istasyon oluşturdu. Rockefeller ve Ford vakıfları ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID ile birlikte Hindistan'da yeni pirinç büyütme teknikleri yaymak için yoğun tarımsal bölgeler programı projesini hayata geçirdi. Tıpkı hibrit mısır buğday programı gibi pirinç uzmanları da araştırma sonuçlarını paylaşmak için yılda 2 kez toplandı. Program ayrıca yeni gübre gelişimi, haşere kontrol önlemleri ve modern makineler de dahil olmak üzere pirinç iyileştirmesiyle ilgili yatırımları takip etti. Tüm bunların sonucunda Hindistan 1966 yılında ulusal tohumculuk yasasını kabul etti. Pirincin ana vatanı Hindistan'ın ilk pirinç tohum ithalatının 20 bin tonunu Rockefeller ve Ford vakıfları karşıladı. Sonuçta Hindistan'da 7 bin yerli tohum yerine Tayvan pirinci DGO Wugen'den geliştirilen TN1 hibrit pirinç kullanılmaya başlandı. Nereden nereye? İngilizler üzerinden anlatayım. İngiliz botanikçi Sir Albert Howard 1873-1947 İngiliz sömürge yönetiminin görevlisi olarak Hindistan'a gitti. Görevi Hintlilere modern batı tarım tekniklerini öğretmekti. Sir Howard kısa sürede Hintlilerin kendi iklim ve toprak koşullarında en doğru seçimi yaptıklarını fark edip batı tekniğini öğretmekten vazgeçti. Ülkesine dönüp İngiliz çiftçilere geleneksel tarım tekniklerini öğretti. Tarımsal bir gözlem adında kitap yazdı. Bugün dünyada organik tarımın kurucusu diye bilinir. Bir kişiyi daha yazayım. Sir Robert McCarrison, 1878-1960. Hindistan'daki İngiliz ordusu bünyesindeki Indian Medical Service'in önde gelen beslenme uzmanı hekimlerindendi. 1928'de Hindistan'daki beslenme araştırması direktörü oldu. McCarrison Hindistan'da 30 yıl çalıştı. Dipnot, beslenme ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgilenen bir grup doktor, diş hekimi ve veteriner hekim 1966'da McCarrison topluluğunu kurdu. Gelecek nesillerin fiziksel ve zihinsel sağlığını koruma amacı taşıyan, ekonomik ve siyasi baskılardan arındırılmış, beslenme ve sağlık ile ilgili bilimsel bilgileri bir araya getirmeyi amaçladılar. Öncüleri McCarrison hakkında şu tespiti yaptılar. Endüstriyel toplumlarda giderek daha yaygın olan hastalıkların kimyasal katkı maddeleri, yaygın gıda işlemleri ve kusurlu diyetler sebebiyle ortaya çıktığını gösterdi. 1960'larda çiçek çocukların Hindistan'a gitmelerinin sebebi McCarrison'ın doğayı yüceltmesiydi. Batılılar arasında yaygın olan dispepsi yani hazımsızlık, şişlik, apandisit, ülser, kanser gibi mideyle ilintili rahatsızlıkların Hint yoksullarında hiç görülmediğini fark etti. Bunun sebebi olarak işlenmemiş gıda yememelerini ileri sürdü. Hintlilerin sağlık durumunun kötü olmasının sebebinin yiyecek kıtlığından değil, yanlış gıda seçiminden kaynaklandığını belirtti. Güney Hindistan'da yaşayan fakir insanların sadece beyaz pirince dayalı beslenmesi sağlıksız olmalarına neden oluyordu. Bunlar bilinerek Hindistan'ın beslenme biçimi neden değiştirildi? Rockefeller Hindistan'a pirince dayalı tek gıdayla beslenmeyi nasıl dayattı? Üstelik hem hibrit hem de GDO'lu pirinci. 7. ayrımın sonu. Sayfa 66.